Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 12. lem'a, 2. meseleyi mühimme. Tüsebbihu lehu semavatu seb'u vel ardu ve men fihinne. Yani 7 kat gökler, yer küresi ve içinde olan her şey onu tesbih eder. Allah'ı tesbih eder. Bir başka ayet. ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Cenab-ı Hak sonra semaya yöneldi, irade etti ve onu 7 kat olarak tanzim etti, tertip etti ve o her şeyi hakkıyla bilendir. Şu ayet-i kerime gibi muhtelif ayetler semavatı 7 sema olarak beyan ediyor. İşaratul İcaz tefsirinde eski harb-i umuminin 1. senesinde cephe-i harpte ihtisar mecburiyetiyle gayet mücmel beyan ettiğimiz o meselenin yalnız bir hülasasını yazmak münasiptir şöyle ki. Kur'an-ı Kerim'de bu ayetlere baktım ben. Tam 7 tane ayet göklerin 7 kat olduğundan bahsediyor. 7 ayet, 7 gökler, tam bir tevafuk söz konusu. Cenab-ı Hak göklerin, semavatın yani 7 kat olduğunu ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Tabi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine müminler merak ettikleri için sorarlar. Kalpleri tatmin olsun diye ve oradaki manaları murad-ı ilahinin ne olduğunu kavramak için sorarlar. Bunda bir problem yok. Ancak özellikle medeniyet harikalarının ortaya çıkmasıyla bir kısım insanlar Kur'an ayetlerine şüphe vermek için itiraz etmiştir Allah korusun. Özellikle inancı olmayanlar, İslam düşmanları, kasıtlı veya kasıtsız, bilerek veya bilmeyerek. Dolayısıyla Kur'an'ın özellikle göklerden bahseden, özellikle medeniyetten bahseden bazı ayetlerle ilgili anlaşılmayan kısımların mutlaka günümüzün insanına da anlatılması gerekiyor. Bu ayeti kerimede beyan edilen konuları Üstad Bediüzzaman Hazretleri bize iki metotla izah edecek. 7 tane külli kaide, kural üzerinden, sonra da 7 tane göklerin 7 kat olmasıyla ilgili ayrı ayrı vecihleri inşallah ispat edecek. Bu İşaret-ül İcaz tefsiri 1. Cihan Harbi'nde Hasan Kale'nin dağ ve derelerinde, Horasan, Hasan Kale taraflarında kendisi gönüllü alay kumandanı olarak görev yapmış. O görev yaptığı esnada Habib isimli, Molla Habib isimli talebesine de irticalen, yanında herhangi bir kitap yok, sadece Kur'an-ı Kerim var, irticalen bir tefsir yazdırmış. Bunun adı İşaret-ül İcaz. İşaratul İcaz fi mazanil İcaz isimli Arapça olarak yazdırmış. Daha sonra talebesi, hem kardeş hem talebesi olan Abdülmecit abimize emrederek onu Türkçe'ye tercüme ettirmiş. Orada bu ayetle ilgili kısa bir izah ve açıklama var. Özetle diyor, burada da bu konuyu ifade edeceğiz. Çünkü o günlerde de bu tür ayetlere itirazlar ediliyordu. O vesileyle İşaret-ül İcaz'a da o konu temas edilmiş. Şimdi eski hikmet, yani biliyorsunuz hikmet kelimesi biraz daha fen ve felsefeyi içinde bulunduran bir mana içeriyor. Hem fenni gelişmeleri hem de felsefi gelişmeleri, felsefi düşünceleri içine alan bir mana hikmet. Eskiden felsefe hikmet denilirdi. Yani kainat nasıl yaratıldı, nereden yaratıldı, niçin yaratıldı gibi bunu araştırdığı için buna hikmet denilmiş. Felsefenin aslı da zaten hikmetten geliyor. Felsefe, felsef hepsi aslında hikmet ifade şeklinde. Onlara hakim denilmiş. Yaptıkları işe de hikmet denilmiş. Dolayısıyla felsefeciler, hasreten Müslüman felsefeciler, Kur'an-ı Kerim ayetlerini veya bir kısım hadisleri izah ederken daha çok Roma felsefesinden, Batı felsefesinden etkilenerek ayetleri anlamaya çalışmışlar. Zaman zaman da bu yanlış yaklaşımdan dolayı ayetlere hakikaten murad-ı ilahi uymayan, gerçeklere uymayan bazı yönlerle tefsir etmeye çalışmışlar. İşte onlardan bir tanesi de bu ne yazık ki. Eski hikmet semavatı 9 tasavvur edip, yani ayet-i kerimeye doğrudan 7 dediği halde onlar ne yazık ki 9 diyerek anlatmaya çalışmışlar. 9 tasavvur edip lisan-ı şer'ide arş ve kürsi 7 semavat ile beraber kabul edip acip bir surette semavatı tasvir etmiştiler. Hani bizim ayetlerde geçen, peygamberin hadislerinde geçen arş kürsi meselesi var. Onları birer sayıp iki tane. 7 katta semavat diyerek 9. Halbuki Allah 7 diyor. Onlar 9'a çıkarmışlar. Üstad Hazretleri bunun ifrat olduğunu söylüyor. Bu aşırılıktır. Bu doğru değil. Kur'an-ı Kerim'deki zahiri manaya uygun olarak ayetlerin açıklanması gerekiyor. Ve şunu da ifade etmekte fayda var. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin Allah'ın ayetler olduğu kesindir. Allah'ın kelamıdır. Her ayet Allah'ın kelamıdır. Bu birinci kural. Bunu her Müslüman kabul etmek zorunda. İkincisi, her ayetin Allah katındaki muradı neyse o haktır. Bunu da herkes kabul eder. Çünkü biz Allah'ın muradının hak olduğunu hepimiz biliriz, inanırız. Üçüncüsü de muradı ilahi budur diye bir müceddidin, bir müçtehidin, bir müfessirin anladığı mana. Ha burada biz diyoruz ki bu kesin ve %100 değildir. Demek ki ayetle ilgili üç tane prensip var. Allah'ın kelamıdır, kesin. Allah'ın kastettiği, murad ettiği mana haktır, kesin. Ama müfessirler şu Allah'ın muradır dediği konularda ise o konuda kesin değildir. Eğer bunlar bilimsel verilere, şer'i naslara, kurallara uygun çıkarsa demek Allah'ın muradıdır denilir. Eğer bunlar onlara uygun çıkmazsa demek ki bunlar Allah'ın muradından değildir. Burada müfessir hata etmiştir içtihadında denilir. Onun için müfessirlerin tefsirlerde anladıkları bütün manalara Allah'ın muradıdır, Allah'ın istedikleridir diye bakmak yanlış olur. Biz ne diyoruz bunlara? Kur'an'dandır ama Kur'an değildir. Dolayısıyla müfessirlerin kitaplarındaki bilgilere mutlak doğru ve muhakkak gerçek Allah'ın da muradıdır diye bakmamak lazım. Eğer bir yanlış söz konusuysa, bir yanlış ortaya çıkarsa biz deriz ki o günün şartlarında bu zat böyle anlamış ama bu Allah'ın muradı olmadığı anlaşılmıştır deriz. Bunları bilmekte fayda var. Zaman zaman bizim önümüze getiriyorlar çünkü. Efendim falan kitapta bundan 600 sene önce yazılmış olan 1000 sene önce yazılmış bir tefsir kitabında şöyle yazıyor. Ama biz bugün bakıyoruz ki bu doğru değil. Mesela. Ha, biz diyoruz ki tamam o günün şartlarında o zat öyle anlamış olabilir. O onun anlayışıdır. O Kur'an'a ait değildir. O Allah'ın muradına da ait değildir. Bunu bilmekte basit bir örnek vereyim. Daha net anlaşılsın diye. Hani zaman zaman soruyorlar nasıl onlar 9 diyorlar, nasıl Kur'an ayetlerine aykırı olur diye. Mesela anne rahminde olanı ancak Allah bilir ayeti kerimesi var. Lokman suresinin sonunda geçen 5 mugayyebat hamse dediğimiz 5 bilinmeyen Allah'ın bildiği, Allah'ın bildirmediği takdirde hiç kimsenin bilemeyeceği. Mesela yarın ne kazanacak? Nerede vefat edecek? Kıyametin kopma saati gibi. Çocuğun anne rahmindeki durumunu sadece Allah bilir ayeti kerimesini. Bazı müfessirler çocuğun dişi veya erkek olup olmadığını ancak Allah bilir şeklinde tefsir etmişler. Ama şimdi röntgen şuayla insanlar çocuğun anne rahmindeki cinsiyetini tespit edebiliyorlar. O zat o ayeti kerimeyi böyle yorumlamakla bu ayete bir şüphe gelmez. O zatın o kanaatidir ama o kanaatine biz bugün tabi olmayız. O zaman nedir? Anne rahmindeki çocuğun istidat ve kabiliyetlerini şaki mi olacak, sait mi olacak, dinli mi olacak, dinsiz mi olacak, iffetli mi olacak, iffetsiz mi olacak? Yani manevi şahsiyetini kimse bilmez demektir. Yoksa bedensel özelliklerini kimse bilmez anlamında değildir. Şimdi ama o günün şartlarında o zat öyle yorumlamış. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in bu 7 kat sema ile göklerle ilgili ayeti kerimesini bazı felsefecilerin veya bazı müfessirlerin 9 diye yorumlamaları doğru değildir ve kabul edilemez. Buna ifrat diyor üstadımız. Bize de güzel bir metotla bu konuyu açıklamış oluyor. Eski hikmet arş ve kürsüyü birer sayıp 2 tane, ayette geçen 7 kat gökleri de 7 sayıp 9 diyerek kainatı 9 kat olarak ifade etmişler. O eski hikmetin dahi hükemasının şaşalı ifadeleri nev-i beşeri çok asırlar müddetince tahakkümler altında tutmuşlar. Evet. Ne yazık ki felsefecilerin ifadeleri çok alımlı, etkili, çok belli konuşuyorlar. Dolayısıyla o konuşmaları, hani biliyorsunuz kelamda sihir vardır demişler. Kelamda sihir var. Yani etkiler karşıdaki insanı. Sohbette insiba vardır, boyanma vardır. İnsan sohbet eden kişinin haliyle hallenir. Onun tavır ve davranışlarından, konuşma üslubundan etkilenir. Sanki onun gibi olmaya başlar. Dolayısıyla felsefecilerin o etkin konuşmaları, belli konuşmaları, ikna edici metotlarla meseleleri anlatmaları beşeriyete de, insanlığa da ne yazık ki tesir etmiş. Onların da asırlar boyu bu ayeti böyle anlamasına sebep olmuştur. Evet. O eski hikmetin dahi hükemasının şaşalı ifadeleri nev-i beşeri çok asırlar müddetince tahakkümleri altında tutmuştur. Hatta çok ehli tefsir ayatın zahirlerini onların mezhebine göre tevfik etmeye mecbur kalmışlar. Bu da enteresan. Yani ayeti kerimeyi tefsir edecek. O zaman felsefecilerin o anlayışlarından etkilenerek ayetleri o şekilde tefsir etme yoluna gitmişler. Üstad Hazretleri bu konuyu kendisi şöyle ifade ediyor. Roma felsefesinin ve Batı felsefesinin veya insanların bulunduğu dönemdeki gayrimüslimlerin veya bir kısım dahi insanların koyduğu prensipleri temel kabul edip Kur'an ayetlerini o temellere uydurarak tefsir etmeye çalışmak yanlış olur diyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini yine Kur'an'ın ve İslam'ın temel prensiplerinden çıkan hükümlerle anlamaya çalışmak gerekiyor. O zaman doku uyuşmazlığı olur. Yani İslam vahye dayanıyor. Din haktır. Vahye dayanır, Allah'ın kelamıdır. Kainatı ihata eden ilmi ezeliden geliyor. Ezeli ve ebedi olan bir zatın kelamı olduğundan ayetlerde geçen her ifade her şeyi olduğu gibi anlatıyor. Burayı durduralım burada. Bir doku var burada. Bir kesinlik ve bir gerçek var. Peki felsefe beşeriyetin imal ettiği düşünceler ise arzidir. Yani insanların kendilerini uydurduğu, kendilerinin akıl, tecrübe ve kanaatleriyle elde ettikleri bir sonuçtur. Şu halde vahye dayanan, ezeli ve ebedi olan bir Allah'ın kelamını, kainatı ihata ederek konuşan bir sözünü, insanların elde ettikleri tecrübelerle sınırlandırarak tefsir etmeye çalışmak, doku uyuşmazlığı olduğundan ayetlerin yanlış anlaşılması neden olmuştur. Bilmiyorum ifade edebildim mi? İşte felsefeciler diyor, Batı felsefesinin temel prensiplerini önce kabul ettiler. Sonra o kabul ettikleri prensiplere göre ayetleri yorumlamaya çalıştılar. Ondan hata ettiler. Bense diyor, Kur'an'ı yine Kur'an'ın temel prensipleriyle vahyin penceresinden anlayarak tefsir etmeye çalıştım. Ve tefsirlerin çoğu böyledir. Kur'an'ın temel prensiplerine bakarak tefsir etmişlerdir. 400 binden fazla tefsir yazıldığı söyleniyor. Ama aralarında böyle Kur'an'ın temel prensiplerine aykırı Batı felsefesini esas alarak yapanlar varsa da bunların Müslümanların dikkatle bakmalarında fayda var. Ta ki yanlış bir şey gördüğümüzde o yanlış şeyleri haşa Kur'an'ın malıymış gibi anlamayalım. O zatın o gün anlayışına göre ifade ettiği bir düşüncedir diyelim. İşte Üstad Hazretleri hatta diyor çok tefsir ayatın zahirlerini onların mezhebine göre tevfik etmeye mecbur kalmışlar. Mezhep kelimesi çok konuşuluyor. Yani biz hangi mezheptensin diye sorunca kardeşimiz diyor ben Hanefi mezhebine, ben Şafii mezhebine, ben Maliki, ben Hanbeli. Mezhep kelimesi görüş demek. Bir düşünce, bir fikir, bir anlayış demek. Dolayısıyla batıl olursa batıl mezheptir, hak olursa hak mezheptir. Biz mezhep denince genellikle hak olan mezhepleri ifade ediyoruz ama batıl düşünceler için de mezhep kelimesi kullanılır. Yol, metot, düşünce anlamında. Buradaki mezhebi soruyorlar. Yani bu da böyle bir mezhep mi vardı diye. Buradaki düşünce, görüş demek. Onların yollarını takip etmişler yani. Kainatın 9 kat olduğunu söyleyen düşünceyi temel kabul ederek ayetleri de 9 olarak anlatmaya çalışmışlar. Halbuki ayet-i kerimenin zahiri 7 diyor. Onlar zorlayarak öyle bir sıkıntı oluşmuş. Bu önemli yani. Bizim bakın bugünümüzde de bu tür şeyler var. Efendim diyor, bir sineğin kanadında nasıl diyor zehir olur? Birinde şifa, birinde zehir nasıl olur? Hani bugünkü fen ve felsefe ya da bilimsel gelişmeler, kimyevi çalışmalar herhangi bir şey bulamamışlar diyerek bu sefer hadis-i şerifi reddetme yoluna gidiyorlar. Yani hadis-i şerifi anlamak için çalışmak yerine hadis sahihse, peygamberimize ait olduğu kesinse o zaman bu hadisi bilimsel gelişmelere uymuyor diye bilimsel gelişmeleri esas alarak hadis reddedemeyiz. Ona hakkımız yok. Henüz bilim o seviyeye gelmemiştir deriz. Ayet doğru, hadis doğrudur, ayet doğrudur. Yalnız bilimsel gelişmeler o seviyeye ulaşmamıştır deriz. Ya biz şimdi mesela Kur'an-ı Kerim cennetten bahsediyor. E bilimsel olarak cenneti bulamadık diye inkar mı edelim? Yani dolayısıyla kainattan bahseden ayet ve hadislerle ilgili bilimsel veriler hala o seviyeye ulaşamadıysa o ayet ve hadisleri reddetmek yerine bilimi oraya ulaştırmak gerekiyor. Bilim daha kısa, kısır. İfade edebildim değil mi? Bu da böyle onlardan bir tanesi. Onun için diyor o surette Kur'an hakimin icazına bir derece perde çekilmişti. Al, bak, bu niye zarar veriyor? Kur'an'ın mucizelik yönüne zarar veriyor. Ya acaba Kur'an'da bir şey mi varmış gibi şüphe uyandırılmasına neden oluyor. Onun için diyor Kur'an-ı Kerim mucizelik yönüne perde çekildi. Halbuki tefsir Kur'an'a ayna olmalı. Cam gibi vahyi göstermeli. Asla perde ve gölge olmamalı. Baktığın zaman Allah'ın vahyi okunmalı. Allah hatırlanmalı. Allah'ın emir ve yasakları hemen akla gelmeli. Allah'ın sanatının yüceliği anlaşılmalı. Araya giren müfessir araya koyduğu kelimelerle, cümleler, açıklamalarla ona perde olsa o zaman mesul olur. Ve yanlış yönlendirmeye sebep olduğu için Allah korusun. İnsanlar da yanlış yönlenebilirler. Çok tehlikeli. Evet. Günümüzde de ne yazık ki bu anlamda bazı çalışmaları esefle görüyoruz. Çok dikkatli olmak lazım. Size bir ölçü söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. İmam-ı Şafii Hazretleri icmaya uymak farzdır demiş. Delil olarak da bu ayet-i kerimeyi göstermiş. Müminlerin gittiği yoldan başka bir yola gideni o gittiği yola gideriz ve onu cehenneme atarız diyor Allah. Bu ayet-i kerimeyi İmam-ı Şafii Hazretleri icma yani müminlerin, Müslümanların ittifak ettikleri bir konuya bütün müminlerin uyması farzdır şeklinde delil getirmiş. Müminlerin gittiği yoldan başka bir yola gideni o yola göndeririz biz onu diyor Allah. Nüvellihi ma tevella onu o yola yönlendiririz ve nuslihi cehennem. Ve onu cehenneme tepe taklak atarız. İşte burada Müslümanların ittifak ettiği ortak paydalarına herhangi bir alim ismiyle bir insan aykırı hareket etse bilin ki o hatalıdır. Mesela bu Müslümanlar şefaat haktır diye ittifak etmişler. Bizim itikadi inanç esaslarımıza girmiş. Şefaat haktır, kabir azabı haktır diye. Eğer bir alim geçinen birisi şefaati inkar ediyorsa bilin ki bu adam Müslümanların gittiği yoldan gitmiyordur. Net yani ayet okuyorum. Veya Müslümanlar sahabelere hürmet eder. Sahabeler hakkında kıyıl ukal dedikodu yapmaz. Onlar hepsi aduldur, adaletlidirler, cennetliktirdir diye hükmederler. Eğer bir insan alim ismiyle de olsa, hatta adı müfessir de olsa, sahabeler hakkında dedikodu yapıyorsa bilin ki bu adam hata ediyor. Başka doğrular olabilir ama bu konuda hatalıdır. Ölçü ne? Müslümanların, ehl-i sünnet ve cemaatin genel kanaatidir. Evet. Bu ölçü alırsak Allah'ın izniyle hiçbir problem bizi yoldan döndüremez. Hiçbir kimse bizi kandıramaz. Her insan ehli tahkik olmayabilir. Ya adam kader problem var. Ya kader imanın esasıdır diye kelam kitaplarımıza girmiş mi? Girmiş. Bitti. Bu ehl-i sünnetin itikadıdır. O zaman kader konusunda dedikodu yapan adam ehl-i sünnetten değildir. Ve bu adam bu konuda problemlidir. Ben bu konuda bu adamı dinlemem. Çünkü herkes o zata cevap verecek özellikte olmayabilir. Ama bu prensibi kabul etti mi? Herkes bu prensibi rahat anlar. Aynı durum ayetler için geçerlidir. Ayetlerin zahirine aykırı, bizim temel inanç prensiplerimize aykırı ifadeler kullanan felsefeci olur, kelamcı olur. Hatta kendine hadisçi diyebilir. Kendine tefsirci diyebilir. Fark etmez. Ehl-i sünnet ve cemaatin genel prensiplerine uymuyorsa biz onu hemen o konuda yanlış yapıyor, bu kardeşimiz hatalıdır, ben kabul etmiyorum diyeceğiz inşallah. Bu ölçü herkes uygulayabilir Allah'ın izniyle. Evet. Ve hikmeti cedide. Şimdi eski hikmet böyle yapmış. 7'yi 9'a çıkarmış. İfrat etmiş. Aşırı gitmiş. Bir de hikmeti cedide. Yeni felsefeciler, Batı felsefesi özellikle oradan etkilenenler, namı verilen yeni felsefesi eski felsefenin murur ve ubura ve hark ve iltiyama kabil olmayan semavat hakkındaki ifratına mukabil tefrit edip, yani artık gelip geçmiş, sönmüş, hükmü kalkmış ama çok yakıcı ve tehlikeli düşüncelerine karşılık, evet gelmiş geçmiş ama tarihte epeyce bir problem yapmış. Bu düşünceye karşılık şimdikilerde semavatın 7 kat olmasını inkar ediyorlar. Evet. İki aşırı uç. Biri ifrat, biri tefrit. Bu da hepsini inkar ediyor. Onlar da ne diyorlar? Semavatın vücudunu adeta inkar ediyorlar. Evvelkiler ifrat, sonrakiler tefrit edip hakikati tamamıyla göstermemişler. Ve Kur'an-ı Hakim'in hikmeti kutsiyesi ise, peki Kur'an-ı Hakim'in hikmeti, kainattan bahseden Hakim isminin gereği olarak hikmeti neyi söylüyor bize? Efendim, Mülk suresinin hemen başında Tebareke diye başlayan ama adı aslında Mülk, Tebarekellezi biyedil mülk. Biz Tebareke deyip geçiyoruz ama adı Mülk suresidir onun. Mülk suresinde geçen bir ayet var. Ela ya'lem men halak. Yaratan bilmez mi? Bir defa bir şeyi yaratan bilir. Öyleyse kim konuşacak? Bilen konuşacak. Şu halde bu kainatı yaratan Allah olduğuna göre bu kainatın ucunu, bucağını, sağını, solunu, altını, üstünü, önün arkasını, uzağı, yakını, görünen, görünmeyen her tarafını kim bir söyleyecek? İhata eden külli bir ilim, külli bir irade ancak onun hakkında konuşabilir. Hani bunu Üstad Hazretleri'nin 25. sözde çok harika bir örneği var. Ne yapalım, bazen bir saat yetmiyor bize. Keşke şu dersleri 2 saate çıkarsak. Değil mi? Hani gözü kapalı bir adam diyor denize girse bir hazineyi onun hakkında tarif etmeleri istense, gözü kapalı, eline bir tane bilge gelse, bilgi gibi bir şey gelse diyor hazinelerden, onu alacak bütün hazineyi ondan zannedecek. Halbuki daha ne çeşit hazineler var. Büyüklüğünü sorsanız söyleyemez. Rengini sorsan bilemez. Çünkü el yordamıyla bir başkası diyor bir başka yere gitse orada şöyle diyor 4 köşe bir şey bulsa bütün hazineyi 4 köşe zannedecek. Bir başkası çubuk gibi bir şey bulsa bütün hazineyi çubuk zannedecek. O eline geçmiş. O kadar. İnsanlık kainat hakkında el yordamıyla konuşuyor. Gözü kapalı. Onun için ihata edemiyor. Ne var acaba şu galaksinin arkasında? 200 milyar galaksi tahmin ediliyor. O galaksinin arkasında ne var? Üstünde ne var? Altında ne var? Göremiyorlar ki. Bilemezler, ihat edemezler. Ama Allah bütün kainatı yaratan, her an idare eden, her şeyi her şeyiyle bizzat elinde bulunan Zat-ı Zülcelal'in kelamı her şeyi olduğu gibi vasfeder. Olduğu gibi anlatır. Onun için biz Kur'an'ın anlattıklarını anlamaya çalışmalıyız. Aklımızı, fikrimizi, tecrübemizi, bilgimizi onları anlamaya zorlamalıyız, yorumlamalıyız. Aksine kendi aklımızı esas alarak Kur'an'ı ona uydurmak değil. Kur'an'ı esas alarak aklımızı ona uydurmalıyız. Öyle değil mi? Yani bir makineyi biz ustanın dediklerine mi uyduruyoruz? Yoksa makineyi kendi hayalimize mi uyduruyoruz? Bu belli olur işte. Bir makineyi ustanın dediklerine uygun olarak çalıştırırsak verim elde ederiz. Bu kainat fabrikasının ustasının kelam ezelisi olan, tabiri caizse baş kataloğumuz olan Kur'an-ı Kerim'e uydurursak kainat hakkında verimli ve sağlıklı bilgiler elde edebiliriz. Yoksa hata ederiz, Allah korusun. Onun için Kur'an-ı Hakim'in hikmeti kutsiyesi ise o ifrat ve tefriti bırakıp haddi vasatı ihtiyar edip der ki, ne diyor? 9 ifrattır, katları yoktur demek de tefrittir. İkisi de yanlıştır. Peki doğrusu nedir? Sani Zülcelal 7 kat semavatı halk etmiştir. Kur'an böyle diyor. Evet. Seb'a semavat, 7 kat semavatı yaratmıştır. 7 kat gökleri yaratmıştır Allahu Teala diyor. Hareket eden yıldızlar ise, peki bu göklerdeki yıldızlar nedir? Balıklar gibi sema içinde gezerler ve tesbih ederler. Ne kadar hoş. Hani bizim göklerde kuşlar yüzüyor. Göklerde yüzüyor değil mi? Tabii. Balıklar da denizde yüzüyor. Yıldızlar da göklerde yüzüyor. Yani sema alemi, gök alemi de manevi, bizim gözümüzde göremediğimiz bir maddeyle doludur. Latif bir madde deniyor. Elastiki, elastikiyeti üzerine olan latif. Esir maddesi deniyor ona. Şimdiki bilimsel gelişmeler de bu maddeyi kabul ediyorlar. Şu gördüğümüz maddenin arkasında başka bir madde var diyorlar. Ama iş gören yine o değil. Hatta bazıları diyorlar ki uluhiyeti inkar edip tabiat yaptı diyorlar ya. Tabiat yaptı diyenlerin bir kısmı madde arkasında başka bir latif maddeyi kabul ediyor. Yani tabiat dedikleri şey ile onun arkasındaki şey de aslında yaratan Allah. Ama olsun, böyle bir şey kabul ediyorlar ya, en azından madde maddeden daha latif, daha ince, elastiket özelliği olan bir şey kabul ediliyor. Dolayısıyla onun içinde gökler birer balık gibi yüzüyorlar. Hiçbiri yerinde durmuyor. Hepsi hareket ediyor. Hepsi kainatta hareket var. Kainatta duran yok. Kainatta duran hiçbir şey, atomlar durmuyor değil mi? Elektronlar durmuyor. Dünya yerinde durmuyor. Güneş durmuyor. Gökler durmuyor. Hiçbir şey, toprak durmuyor, çalışıyor sürekli. Öyleyse insan da duramaz. İnsan da Cenab-ı Hakk'ın her şeyi Allah'ın emri istikamet hareket ettiğine göre ve insan da onun kulu olması hasebiyle insanın da onun emrine uygun olarak hareket etmesi gerekiyor ki bu kainatın nizamına uysun ve kainatın kanunlarına, o çarklarına aykırı hareket etmesin. Yoksa kendine zarar verir. Evet. Dolayısıyla hareket eden yıldızlar balıklar gibi sema içinde gezerler ve tesbih ederler. Hadiste es-sema'u mevcun mekfuf denilmiş. Yani sema envacı karardade olmuş bir denizdir. Aslında gökleri Cenab-ı Hak, o varlıkları deniz gibi iken sabitleştirmiş ve bu hale getirmiş. Onunla ilgili şimdi bir bilgi verecek üstadımız. Yani bu kainatın aslı neydi acaba? Ve kâne arşu alel mâ ayeti kerimesi var. Onun arşı suyun üstündeyken diye. Demek ki kâneta ratkan fefeteknâhuma, gök ve yer ikisi birdirler, ikisini ayırdık ayet-i kerimesinin işaretiyle anlaşılıyor ki Allah kainatın esir maddesinden açıldığını bize öğretiyor. Bunu şimdi birkaç örnekle okuyacağız inşallah. Onun için diyor Peygamber Efendimiz, gökler aslında dalgaları sabitlenmiş birer denizdi. Nasıl denizin şu an dalgaları sürekli hareket halinde. Deniz sabit olsa ve içinde dolaşmak mümkün olsa balıklar da yine gester ama su hareket etmiyor. Öyle olsa gökleri bir düşünelim. Yani gökler aslında bir denizdi kainat. O denizin içindeki o maddeler sabitlendi. Ve içindeki balıklar hükmünde olan deniz şeyler de, gezegenler de, yıldızlar da, galaksiler de onun içinde yüzüyorlar. Ya boş değil yani. Lebalep dolu. Nasıl denizin içi suyla dolu? Nasıl insanın damarı boş değil, kanla dolu? Öyleyse bu gök alemleri de zahiren boş. Yani yıldızların aralarını boş gibi görmeyelim. Onların araları da kendilerine mahsus özel bir maddeyle doludur. Ve esir maddesi. Adını ne derse desin yani. Yani birisi başka der. Birisi diyor ki efendim diyor Fransızlar yaratıcıya Dio diyor. Ya fark etmez. Yaratıcı diyor ama. Önemli olan o. İşte İngilizler kat diyor. Fark etmez. İşler Faslar Huda diyor. Ama bir hakikat söylüyor. Ne? Bir yaratıcıyı kabul ediyor. Adını farklı söylemesi onun hakikatini değiştirmiyor ya. Onun için esir maddesi demeleri şart değil. Madde üstü, madde ötesi, latif bir madde vardır demeleri yetiyor yani. İşte Peygamber Efendimiz bunu Allah'ın izniyle 1400 sene önce bu hadisiyle ifade etmiş. Elhamdülillah. Geçenlerde bir yer okuyorum Risale-i Nur'dan. Zerrelerden daha küçük zerreler diyor. Üstad Hazretleri. Dikkatimi çekmemişti. Daha geçen gün dikkatimi çekti. Hayret ettim. Şaşırdım. Biliyorsunuz biz, ben 85 lise mezunum. 85'te liseyi bitirdiğimde bizim zamanımızda atom bölünemeyen en küçük madde diye tarif ediliyordu. En küçük madde. Ne oldu? Biz öyle okuyorduk. Sonra dediler ki hayır madde bölünüyor. Bediüzzaman Hazretleri 60'ta vefat etmiş. Zerrelerden daha küçük zerreler diyor. Atomlardan daha küçük atomcuklar diyor yani. Türkçesi bu. Şimdi atom altı parçacıklar, partiküllerden bahsediliyor değil mi? Evet. Daha dünya yuvarlak diyenlerin idam edildiğinden yıllar önce, yüzyıllar önce Müslüman alimler yer küresine elips şeklinde demişler. Yuvarlak olması gerekir demişler. Müştehid alimler namaz kılarken kıbleye yönelmek zorundasınız her rekatta demişler. Her rekatın her rüknünde demişler. Halbuki rüküya gittiğimizde yere bakıyor karnımız, göğsümüz. Çünkü dünya yuvarlak ki ortasından geçen amud-u nurani var Kabe'nin ortasından. O yerin karnındakine de biz ona göğsümüz değmiş oluyor. Yani müştehidler namaz kılarken uymamız gereken bir kuralda bile dünyanın yuvarlak olduğunu söylemişler. Bunlar ayetlerden, hadislerden hareketle. Çünkü vahye dayandığı için konuşmaları isabetli. Ayetten çıkardıkları hükümler doğru oluyor. Ama ne zaman oradan değil de dışarıdan alarak onu anlamaya çalışsalar o zaman hata ediyorlar. Evet. Onun için Peygamberimizin hadislerini kendi mantığı içinde, ayetleri de kendi mantığı içinde anlamaya çalışmak gerekiyor. Şimdi İşte diyor ayet-i kerimenin bu ifadesi ve hadis-i şerifin bu açıklamaların dikkate alarak diyor hakikat-ı Kur'aniye'yi 7 kaide ve 7 vecih mana ile gayet muhtasar bir surette ispat edeceğiz. Ben bu 7 vecihe girmeyeceğim ama 7 tane kaide ve kuralı bugün okuyacağım. Dikkatle dinleyelim inşallah. Bizim ufkumuzu açacak. Hikmet noktasından akıl, mantık, bilimsel gelişme ve gördüğümüz olaylarla ilgili deliller getirerek kainatın 7 kat olabileceğinin kurallarını bize belirtecek önce. Bugün kurallar okuyacağız. Temel prensipleri bize öğretecek. İnşallah bir sonraki dersimizde de bu kuralların üstüne kainatın nasıl 7 kat olduğunun detaylarını okuyacağız. Ama bugün sadece 7 kural okuyacağız. Birinci kural. Fennen ve hikmeten sabittir ki Bu haddi yok fezayı alem nihayetsiz bir boşluk değil. Nedir o zaman? Belki esir dedikleri maddeyle doludur. Bir, bu kainat boş değil. Öyleyse kainatın içerisi lebalep esir maddesiyle doludur. Hatta sadece esir maddesiyle değil, esir maddesinin de dolu olduğu bu kainatın içinde melaike ve ruhaniyat doludur. Evet, melaike ve ruhaniyat doludur. Yani şöyle düşünelim biz, yerin altına daha hiç girilmediği bir dönem düşünsek, acaba yerin içinde ne var? Yerin içi boş mu? Dolu. Yerin içi ta çekirdeğe kadar dolu. Hatta yerin altındaki o katmanlarda büyük, belki kilometrelerce boş olan mağaralar da dolu. Kendine ait has maddeler var. En azından ona has hava vardır içinde. Başka bir şey vardır madde olarak. İçinde de ayrıca onun ruhaniler ve melekeler doludur, cinler doludur, daha başka varlıklar lebalep doludur. Onun için Cenab-ı Hak kainatı boş bırakmamış. Biz zannetmeyelim ki sadece içindeki yıldızlar doludur. O yıldızların arasındaki, galaksinin arasındaki, hatta galaksi üstündeki diğer alemlerdeki o sema katları da kendine münasip varlıklarla esir maddesi başta olmak üzere doludur. Bir, birinci kural. Öyleyse nasıl denizin karnı, denizin içindeki balıklar değildir sadece denizde olanlar, bir defa suyla doludur deniz. Biz denizin içine girdiğimizde sadece balıkları bilmeyiz. Deniz de suyla doludur yani. Onun gibi gökler de sadece yıldızlarla dolu değil, yıldızların arası da, boşluklar da esir maddesi dolu. 2. Fennen ve aklen belki müşahedeten sabittir ki ecram-ı ulviyenin, bakın şu örneğe. Yani bu yıldızların arasında bir çekim var diyorlar. Evet, bir de itim gücü var diyorlar. Ya ben birisine sordum, dedim ki kim çekiyor? Oraya geliyor, orada duruyorlar. Çekiyor diyor. Kim çekiyor? Ya güneş nasıl çeksin bizi? Niye burada tutuyor hem de? Yani bizi niye daha uzaklara götürmüyor? Niye kendini yakını çekmiyor? Bak. Ama bir şey kabul ediyorlar. Önemli olan burası. Yani inanan inanmayan herkes kabul ediyor ki bu yıldızların, galaksilerin aralarında çekim ve itim güçleri var, değil mi? Eğer sadece çekseydi yer küresini güneş, o zaman ona giderdik. Sadece itseydi uzaklık, demek itim ve çekim kanunu dengede yaratılmış ve biz bir dengede, yörüngede seyrediyoruz. Ne bir santim ileri, ne bir santim geri. Ne bir saniye ileri, ne bir saniye geri çekmiyor. Bunu niye söyledi? Dikkatle dinleyelim. Dolayısıyla onların aralarındaki çekimi ve itimi sağlayacak cazibe dafiye kanunu bir. İkincisi, ziya ve hararet ve elektrik gibi maddelerdeki kuvvelerin naşiri ve nakili. Peki biliyorsunuz hava olmazsa diyorlar, ışık ve ses nakledilmiyor. Peki o zaman bu göklerdeki sesleri, ışıkları ta bilmem kaç milyon ışık yılı ötede, aramızda bu kadar mesafe olan yıldızın ışığını bize kim ulaştırıyor? İşte arasındaki dolu olan madde bize ulaştırıyor. İşte bu da gösteriyor ki diyor, yıldızların, galaksilerin arasındaki o boş olan madde zahiren boş görünse de hakikatta itmeyi ve çekmeyi, elektrik, ışık ve ısı gibi maddeleri nakleden, alan ve veren bir maddenin olması zaruridir, kesindir. Evet. Bakın bir ayet-i kerimeyi akıl, mantık ve bilimsel gelişmelerin muvaciyesinde açıklamak yerine ayetin penceresinden bunlara bakarak bunlar açıklıyor. Bura önemli. Biz bunlara bakarak ayetleri açıklama değil, ayetlerin içine girerek bunları açıklama. Niye bu çekim kanunu var? Çünkü Allah-u Teala o çekim kanununu yarattığı için onu sağlayacak hikmetli bir varlık ortaya koymuş. Ayetten bakarak bunları anlamaya çalışmak. Evet. Bir hata varsa görürsün o zaman. Ama buradan ayetleri anlarsan o zaman hatayla ayetlere bakmış olursun. Onun için diyor, demek ki diyor bu fezayı, bu uzay boşluğunu zahiren dolduran bir madde mevcuttur. Yoksa o madde olmasa bu özellikler olmayacak. Üçüncüsü, daha böyle iyice somutlaştıracak. Gittikçe son merdivenleri çıktıkça olaya biraz da yaklaşıyor. Üçüncü basamakta madde-i esiriye esir kalmakla beraber sair maddeler gibi muhtelif teşekkülata ve ayrı ayrı suretlerde bulunduğu tecrübeten sabittir. Yani esir maddesi değişir mi? Hayır. Aynı kalır. Peki aynı kaldığı halde farklı özelliğe döner mi? Döner. Hem esir maddesidir hem de farklı görünebilir. Ne gibi? Örnek veriyor. Mesela diyor. Buhar. Buhar. Su. Buz. Üçü de aynı mı? Ama buhar diyorsun farklı görüntü. Tutamıyorsun. Su diyorsun sıvı, mayi. Buz diyorsun katı. Buhar, su, buz. Üçü de aynı mı? Görüntü aynı değil. Ama aslı aynı mı? Aynı. Esir maddesi diyor. Aynı kalmakla beraber hem mayi olur, hem katı olur, yıldızlar olur. Aman ya Rabbi. Bak örneğe. Küçük bir şeyden nasıl kainat okutturuyor bize? Diyor ki Bezum Hazretleri. İnsan diyor kainatın küçük bir numunesidir. Kainatta Cenab-ı Hakk'ın yarattığı alemlere birer numune için insanın içine diyor Allah koymuş diyor. Mesela diyor insanda diyor, hafıza var diyor. Yani her hayat, tarih hayatı yazılıyor. Kainatın da bir hafızası olması lazım diyor. Bu da diyor levh-i mahfuz. İnsanda diyor muhabbet var. Mükafatlandırma duygusu var. Kainatın da bir muhabbet, mükafat yeri olmalı. Aa cennet işte. Adamla öfkelendirme, gadab, ceza duygusu var. Aa sana cehennem. Kainatın da bir... Demek ki her şeyden Allah'ın varlığına delil çıkarmak Kur'an'ın metodu. Şimdi efendim bu gök alemlerindeki farklı alemler olur mu? Niye olmasın? Ha işte senin elindeki su diyorsun. Buhar diyorsun. Buz diyorsun aynı şeyi. Niye o zaman kainat alemlerindeki esir maddesi esir kalmakla beraber hem mayiye, akıcı bir özelliğe, hem de katı yıldızlara, kürelere dönmesin? Camit ne diyor bak, hem diyor buz gibi havai, hava diyoruz değil mi? Mayi, akıcı, bir de diyor camit, donmuş, katı. Üç nevi eşya aynı maddeden oluyor. Öyle de madde-i esiriyeden dahi yedi nevi tabakat olmasına hiçbir mani aklı olmuyor. Peki bir madde üçe çevrilirse niye Allah kainatı yedi tabakaya çevirmesin? Akıl. Allah yaratıyor. Biz yapmıyoruz. Biz kendimize göre değerlendirirsek hata ederiz. Bize kalsa biz de olmamamız lazım. Et konuşuyor. Et anlıyor. Et görüyor. Bize karşı bu da olmaması lazım ya. Ama oluyor işte. Demek Allah yaratınca oluyor. Bize kalsa balığın için, denizin içinde balığın yaşamaması lazım. Ama yaşıyor. Bize kalsa havada kuşun uçmaması lazım. Ama uçuyor. Bize kalsa annenin rahminde çocuk ölmesi lazım. Ölmüyor. Demek ki biz değil yapan. Allah yapıyor. Öyleyse yedi kat göklerin olması aklen, mantıken son derece normal ve uygundur. Çünkü Allah numunelerini bak aynı maddeyi üç ayrı farklı şekilde gösterebiliyor. Niye esir maddesinden de Cenab-ı Hak yedi kat sema yaratmasın? Hiçbir itiraza medar olmaz diyor. Dördüncüsü. Ecram ulviyeye dikkat edilse görülüyor ki o ulvi alemlerin tabakatında muhalefet var. Yani gök alemlerle ilgili ben biraz makale okudum. Tavsiye ederim. Yani birkaç tane makale okumak lazım. Üstad Hazretleri buyuruyor ki estağfurullah. İlim talebesi diyor. Talebe-i ulum iki kanatlı bir kuş gibi olmalı diyor. Bir kanadına din ilimlerini almalı. Bir kanadına fen ilimlerini almalı. İkisinin imtizacından talebenin himmeti pervaz eder ve Allah'ın izniyle iki kanatlı kuş gibi hedefe ulaşır. Eğer sadece din bilimlerini alsa, fen bilimlerini reddetse taassup çıkar diyor. sadece fen bilimlerini alıp dini bilimleri reddetse dinsizlik çıkar diyor. İkisi beraber olursa hakikat ortaya çıkıyor. Onun için gök bilimleri ilgili bazı kitapları okuyun. Bakın mesela biz geçen gün şey okuduk, cehennemlerdedir diye bir yer okuduk. Ben dedim, sordum oradaki sorulara, beyler dedim, duymuşsunuz, kara deliklerden bahsediyorlar fen bilimden. Yani astronomi ilmi uğraşan insanlar, feza ilmiyle gök bilimle uğraşan insanlar diyorlar ki gök alemlerinde kara delik diye bir yerler var. Göremiyoruz ama galaksileri yutuyor. Yani galaksi ne kadar? 200 milyar yıldız. İki yıldızın arası 100 milyonlarca kilometre olan 200 milyar galaksiyi yutuyormuş ama görünmüyor. Edmase cehennem. Bak, cehennem niye inkar ediyorsun? Üstadımız diyor ki cehennem diyor çok büyük. Ama diyor karanlık olduğu için göremiyoruz diyor. Işık yok ya, ateşin ışığı yok çünkü. Ha. Onun için biz Kur'an ayetlerinden baktığımızda olaylar daha netleştiriyor. O zaman onu dedi, tamam gel, sen dediğin doğru. Kur'an da öyle diyor. Sen Kur'an dediğine uymuşsun. Bak, Kur'an sana uymuyor. Sen Kur'an'ın dediğini ortaya çıkarmışsın. Onun için Üstad Hazretleri Kur'an'ın penceresinden bakarak bilimsel gelişmeleri tespit ediyor. Bu şu demek, bu şu demek. Bu şu demek, bu demek diye. Okuyayım bunu hemen. Mesela Nehru Sema ve Kehkeşan namle maruf Türkçe Samanyolu. Tabir bulunan bulut şeklindeki daire-i azimenin bulunduğu tabaka. Yani Samanyolu dediğimiz galaksinin bulunduğu, onun içinde bulunduğu galaksi ile başka galaksilerin özellikleri aynı değil. Farklı farklı özellikleri de olmalarına da ayrı ayrı tabaka denilebilir diyor. Bak, bilim buna ulaştı. Bunu anlamak zor değil. Ne diyor? Efendim diyor, ben bazı nebulaları gördüm. Çocukmuş onlar. Çocuk galaksiymiş. Yani doğmuş ama milyarlarca toz bulutu. Belki trilyonlarca toz bulutan müteşekkil. Hatta onlardan bir tanesinin fotoğrafını gördüm. Tam gül şeklinde. Gül. Uzaktan tam gül şeklinde. Varadeten keddihan diye Rahman suresinde geçen yağlanmış sahtiyan gül renginde görünür diye, gül diye ayette geçiyor. Net. Yani zaman geçtikçe Kur'an gençleşiyor. Bilim geliştikçe Kur'an'ın gençliği ve hakikatlerinin doğruluğu ortaya çıkıyor elhamdülillah. Dolayısıyla nebula, yani çocuk gibi, nasıl bir çekirdek büyüyor, ağaç oluyor, o da büyüyor, gelişiyor, bom diye patlıyor. Şimdi onun çocukluk halindeki bir nebula ayrıdır. Süpernova dedikleri, artık büyümüş, gelişmiş, mükemmel bir galaksi haline gelmiş, onlar ayrıdır. Onlar da bazen kara deliklere gidiyorlar, gök adalara gidiyorlar. Dolayısıyla farklı farklı özelliklere ve kısımlara sahip olan galaksiler var. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak o galaksilerin de farklı farklı olduğunu demek istemiş olabilir mi? Olabilir. Dolayısıyla göklerin 7 kat olarak farklı algılanmasına bugünkü bilimsel gelişmeleri de karşı çıkmaması lazım. Çünkü o galaksiler bir değil. Farklı farklı, kısım kısım. Onların hatırı mesela diyor, onlar da diyor tabaka, mesela diyor sevabit yıldızların tabakasına benzemiyor diyor bunlar. Bunlar çünkü hareketli halinde sürekli, ama süpernova olmuş. Onlardan da artık, onlar da patlayınca büyüyüp büyüyüp patlıyormuş. Onlar artık patlayınca sabitleşiyorlar. Hani olgunlaşmış meyveler gibi. Olgunlaşmış meyve. Tamam artık. Durulmuş yani. Demek ki yıldızların da olgunlaşmış galaksiler şeklinde olanları var. Büyüyen, gelişen şekillerde olanları da var. Evet. İşte bunlara dikkat çekmek için Kur'an-ı Kerim gökleri 7 kat olarak dizayn etti. Tanzim ve tertip eyledi diye işaret ediyor. Ve o güya tabakay sevabit yıldızları yaz meyveleri gibi yetişmiş, ermişler, olgunlaşmış. Ama onlar hareket ediyor da artık gelişmelerini tamamlamışlar. Ve kehkeşandaki bulut şeklinde bulunan hadsiz yıldızlar ise yeniden yeniye çıkıp ermeye başlıyorlar. Mesela diyor ki yeni diyor daha bu yıldız kümesi. Toz bulutu şeklindeymiş. Onlar sürekli gelişiyor. Allah-u Teala kainatı her an İçindeki milyarlarca galaksileri öldürüyor, yeniden yeniye yaratıyor. Sürekli bir faaliyet var yani. Evet, tabakayı sevabit dahi sadık bir hadis ile manzume-i şemsiyenin tabakasına muhalefeti görünüyor. Yani gelişen galaksilerle olgunlaşmış galaksiler farklı farklıdır. Bu da gösteriyor ki diyor, 7 manzumat, yani 7 tane farklı galaksi, 7 tabaka birbirine muhalif bulunması his ve hadis ile derk olunur. Efendim, Allah-u Teala bu kainatı bir maddeden halketti. Nur-u Muhammed'idir onun aslı. Peygamber Aleyhisselam buyuruyor, Allah vardı, Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Allah'ın yarattığı ilk şey benim nurum diyor. Ondan diyor, kürsüyü, arşı, kalemi, levh-i mahfuzu, ondan sonra onları yarattı. Şimdi bu anlatılanları rivayetlerde geçen ya da Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de o kainatı yediye tanzim ettiği, 7 kat tanzim ettiği ayet-i kerimesini anlamak için iki tane örnek veriyor burada. O örneği okuyup dersimizi bitireceğiz. Buyuruyor ki, hassen ve hissen ve istikraen ve tecrübeten sabit olmuştur ki, bir maddede tanzim ve teşkil düşse ve o maddeden başka masnuat yapılsa elbette muhtelif tabakat ve şekillerde olur. Mesela, elmas madende teşkilat başla. Elmas çıkaracağız ya. Madeni harekete geçirdik. Çalıştırdık. Kaynamaya başladı. Eritiyoruz madeni. Teşkilat başladı. Sadece elmas mı çıkar? Hayır. Neler çıkar? Bir, ramat yani kül, kömür, elmas ve benzeri. İçinden başka şeyler de çıkar değil mi? Elmas, kül, kömür, belki içinde başka maddeler onlar. Bir teşkilat başlayınca ondan başka şeyler de çıkıyor. İkinci bir örnek. Hem mesela ateş teşekküle başladı. Bir odun var ortada. Yaktık. Sadece kül mü çıkar? Hayır. Neler çıkar? Bir, alev. İki, duman. Başka? Köz. Kül. Isı. Işık. Ne oldu? Kaç tabaka oldu? Ne kadar tabaka çıktı değil mi? Şimdi bu kainatın teşekkülüne başlayınca Allah ne çıkacak diyor? Buna bir örnek vereyim. Daha anlaşılır. Bir çekirdekte Allah teşkilata başlayınca ne çıkarıyor? Kök, dal, budak, yaprak, çiçek, meyve. Ne oldu? Allah'ın bir kanunu var değil mi? Şimdi şu kainatın teşkilatına başlayınca Allah o kainatın teşkilatından 7 kat tabakatı çıkarmıştır. Akıl da, mantık da, tecrübe de, sezgi de bunu ne yapar? Kabul eder. Aynı kanun kainata da geçerli. Çünkü çekirdeğe bu teşkilatı veren Allah'tır. O ateşe o teşkilatı veren Allah'tır. Kainata o teşkilatı veren de Allah'tır. 7 kural. Önce kuralları koy. Daha 7'ye geçmedi. 7 temel kuralla bizi ne yapıyor? Merdivenleri önce bir çıkar, sonra da merdiveni kopartır tek tek. Önce merdivenleri çıkar, çık diyor. Sonra diyor ağaca ulaş. Tek tek 7 katı kopartacağım diyor ama onu inşallah öteki derste okuyacağız. Hem mesela müvellidül ma, müvellidül, yani oksijen ve hidrojen. Birleşince ne oluyor? Su. Allah Allah. Oksijen, hidrojen birleşince bak teşkilat başlayınca neler çıkıyor değil mi? Bunlar çıkınca diyor Allah-u Teala bunlarda mecdi vakit o mecden su. Sade su mu? Buz. Buhar. Demek ki hidrojenle oksijen teşkilata başlayınca 3 madde çıktı bildiğimiz. Belki daha başkaları da vardır. Evet. O kendisinden daha neler çıkıyor. Demek ki olduğu gibi diyor. Demek anlaşılıyor ki bir maddi vahide teşkilata düşse bir çekirdek gibi insan tohumu anne rahminde teşra düşünce neler çıkıyor? Oo, göz, kulak, diş sonra çıkıyor ama yine ondan çıkıyor. Ya böbrek, kalp, ya bir tek şey teşra düşünce. Aynı diyor, bunun gibi diyor. Elbette ayrı ayrı tabaka olarak fesevvâhunne seb'a semâvat. Ayrı tabaka diye ne demek yani? Bir tabaka da çok tabakaya ayrılmış. Ama külli yedi tabaka. Külli yedi tabaka. Hatta bizim atmosfer de yedi tabaka. Atmosfer de yedi tabaka olduğu tespit edilmiş bugün. Ama kainatın tamamı külli olarak yedi tabaka. Ama her tabakanın içinde farklı tabakalar olabilir. Fakat diyor tamamı yedi tabaka olarak elbette diyor yedi nevi semavatı ondan halk etmiştir. Şu mezkur emareler biz zarure semavatın hem vücuduna, bir defa semavat vardır bu kadar öğrendiğimiz bilgilerle, hem farklı farklı olmasına delalet eder. Madem kat'iyen semavat müteaddittir, farklı farklıdır ve madem muhbir-i sadık Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yalan söylemeyen, Kur'an-ı Muzil beyanın lisanla yedidir der, elbette yedidir. Yedi, yetmiş, yedi yüz gibi tabirat, Üslub-ı Arabi'de kesret ifade ettiği, çokluğu anlatmak için kullanıyor Araplar bunu. Kur'an-ı Kerim'de kainatın yedi demekle daha çok olduğunu anlatmak istemiş olabilir mi? Bu da kesretten kine olan bir ihtimal. O da olabilir. O da diyor, o külli yedi tabaka çok kesret tabakaları hâl olabilir. Öyleyse diyor biz ne kadar tabaka bulursak bulalım temel yediyi kabul edeceğiz. Ama içinde yediler, yediler, yediler başka olabilir. O fark etmez. Ama toptan hesap ettiğimizde kainat yedi kattır. Kur'an yedi ayetiyle yedi kere yedi kat der. Elhamdülillah. Allah rızası için El Fatiha.